Ayrım 2.
Tabii ilk aşamada bizim Japonlarla işi biraz salçalı tutmaları söylenmişti. Kara Eylül eylemlerine benzesin diye. Ama İtalyan polisleri gelip de babamın deyimiyle taşa işeyen inek gibi sağa sola rastgele kurşun saçmaya başlayınca Star, Diamond'ın sesi duyduğu yoğun tiksintiden belirgin bir ağırlık kazanmıştı. Neydi benim sana sorduğum soru? Kaç kişinin öldüğünü sormuştunuz. Star'ın konuşmasına birden civa gibi bir canlılık geliverdi. Budalalarla konuşurken hedefi saptırabilmek için arkasına saklandığı safteron kimliğini atıverdi üstünden. Toplam 9 kişi dedi. Yüzünde apansız, beklenmedik bir sırıtma ifadesi görüldü. Sonra tekrar babayani tavrına döndü. Bir sayalım. Önce tabii ki o 2 Yahudi hedef. Sonra onları vurdukları için yok etmek zorunda kaldığım 2 Japon ajanımız. Sonra kurşunumun yoluna çıkan o zavallı küçük kız. Serseri kurşunu havada yakalayan ihtiyar ve Yahudi genç aralarından geçerken oralarda oyalanıp duran İtalyan aileden 3 kişi. Oyalanmak tehlikeli şeydir. Yasa çıkarılıp yasaklanmalı bence. 9 ha? 2 kişiyi avlamak için 9 kişi öldürdünüz öyle mi? Aman efendim unutmayın ki bu işi Kara Eylül eylemlerine benzetin diye talimat vermişlerdi. Kara Eylülcüler de biraz abartmacı tiplerdir. Yumurtayı balyozla kırmayı severler. Bunu söylerken dostumuz Bay Haman'ı incitmek istemem. Diamond seri okuma yöntemiyle gözden geçirdiği rapordan başını kaldırdı. Haman birden hatırladı. Arkada oturan araba CIA'in hayal gücü geniş kadrosu Haman diye bir şifre adı takmıştı. Ben alınmam dedi Arap. Biz buraya öğrenmeye geldik Bay Star. Bazı stajyerlerimizin birincilik akademisi dediğiniz yerde çalışması da bu yüzden. 17. madde gereği mübadele bursu kazanmış gözüken bu öğrenciler aslında bu amaçla oradalar. Doğrusunu söylemek gerekirse sizin rütbenize sahip birinin bu işi bizzat üstlenmesi beni çok etkiledi. Star hoşnut bir alçak gönüllülükle elini havada şöyle bir çevirip iltifatı yana iter gibi yaptı. Sözünü etmeye değmez, işinin doğru yapılmasını istiyorsan en meşgul adama yaptır derler bilmez misin? Diamond gözlerini rapordan ayırmaksızın bunu da mı baban söylemişti diye sordu. Gerçekten de o söylemişti. Siz öyle deyince hatırladım. Tam bir halk düşünürüymüş. Bence daha çok İtoğlu itin tekiydi ama kelimeleri kullanmayı pek bilirdi. Diamond soluğunu burnundan verip dikkatini tekrar rapora çevirdi. Ana şirketin kendisini CIA'in kontrolüne atadığı petrol üreticilerini uzaktan yakından ilgilendiren her türlü eylemin kontrolünü ona verdiği günden bu yana Star gibi adamların bütün beceriksizliklerine karşın hiç aptal olmadıklarını öğrenmişti. Tersine insanı şaşırtacak kadar zeki olabiliyorlardı. Ama mekanik sorun çözücü anlamında zeki. Star'ın yazdığı raporlarda ne dil bilgisi teklemesine ne de ifade yanlışına rastlanmıştı. Tersine duru, özentisiz bir dille sergilenen anlatımlar olayları insanın gözü önünde canlandırabilecek nitelikte olurdu hep. Star'ın özlük raporunu okurken Diamond onun genç kuşak CIA ajanları gözünde adeta bir kahraman sayıldığını öğrenmişti. Bilgisayar dönemi öncesinden kalma ajan tipi. CIA eylemlerinin daha çok Berlin duvarının bir yanından öbür yanına kurşun patlatarak yapıldığı günlerden kalma, meclis üyeleri hakkında mali ve cinsel kanıtlar toplayıp şantaj yaparak yasa oylamalarındaki tutumlarını etkileme döneminin başlamadığı günlerden kalma bir ajan. Bir süre önce benzer bir görevden ayrılıp siyasal suçlarla ilgili serüven romanları yazmaya başlayan öteki ajanla aynı yılın adamıydı Star. Doruğu aşıp inişe geçmiş tiplerden. Yazar olanı sonunda uydurmaları yüzünden rezil olunca sessizliğe gömülmüş, bu sefer arkadaşları onu göklere çıkaran yazılar yazıp büyük kârlarla bastırmaya başlamışlardı. Bir süre cezaevinde yattıktan sonra sessizliğine bir soyluluk katmak amacıyla Yalvarmayacaksın adlı bir kitap daha yazmış. Herkes bu seferkini de bayat bir espri diye nitelendirirken dostu Star bu sarsak budalaya büyük hayranlık besler olmuştu. Eski CIA'cilerin ortak niteliği olan izci serseri ruhu her ikisinde de vardı. Diamond gözlerini rapordan kaldırarak Bu rapora göre Bay Haman, siz de eyleme gözlemci olarak katılmışsınız dedi. Evet doğru, gözlemci ve stajyer olarak. Madem ki oradaydınız, neden üstlerinize rapor vermeden önce bu filmi izlemek istediniz? Ah evet, şey aslında bakarsanız, raporunu kendi gözlemlerine dayanarak vermesi olanaksızdı efendim diye açıkladı Star. Eylem başlarken o da bizim yanımızdaydı ama 10 saniye sonra gölgesini bile görmez olduk. İş bittikten sonra döküntüleri toplasın diye geride bıraktığımız bir adam onu genel tuvaletlerin en dip bölümünden çıkarmış. Arap kısa ve neşesiz bir gülüşle doğru dedi. Doğanın çağrıları zaman diye bir şey bilmedikleri gibi uygulatıcı da oluyorlar. Başyardımcı gözlerini kırpıştırıp kaşlarını çattı. Uygulatıcı, acaba adam zorlayıcı mı demek istiyordu? Diamond, anlıyorum deyip gözlerini tekrar 75 sayfalık rapora çevirdi. Sessizlikten tedirgin olan Arap, boşluğu doldurmak istercesine atıldı. Fazla meraklı görünmek istemem ama anlayamadığım bir şey var Bay Star. Hemen sor ahbap. Vuruşu yapmak için neden Japonları kullandınız? Ne? Ha, unutma ki işi sizin adamlarınız yapmış gibi görünsün diye karara varmıştık. Ama bizim örgütte Arap yok. Akademideki stajyerler de henüz bu numaralara kalkışacak kratta değil. Star aslında o Arapların genetik yeteneksizlikleri nedeniyle öyle bir düzeye hiçbir zaman gelemeyeceklerinden emindi ama bunu söylemeyi uygun bulmadı. Buna karşılık diye sürdürdü sözünü. Sizin kara eylülcülerin bazıları Japon Kızıl Ordusu üyesiydi. Bunu biliyoruz. Bizim elimizde de Japonlar vardı. Arap kafası karışmış gibi kaşlarını çattı. Yani bu iki Japon'un sizin örgütünüzün kendi adamları olduğunu mu söylemek istiyorsunuz? Tamam anladın işte. Hawaii acentamızdan iki ajan. İyi çocuklardı hem. Onları kaybetmemiz yazık oldu ama fazla atak ve biraz da yutulmaz gözüken öykümüz onların ölümüyle gerçeğe daha yakın bir görünüm kazandı. Cesetlerinden çıkarılacak kurşunlar barettalardan olacak. Böylece de İtalyan polisleri onları vurmanın onurunu kazanacak. Ayrıca cesetlerin üstünden çıkacak belgeler onları Kızıl Ordu üyesi Japonlar olarak gösteriyor. Kapitalist bilmem nesine karşı sonuna kadar sürdürülecek savaşımda Arap dostlarına yardım etmek isteyen Kızıllar. Kendi adamlarınız da. Arap'ın sesi dehşet doluydu. Kendini harap etme. Kimlikleri, elbiseleri, hatta otopside midelerinde bulunacak yiyecekler bile onların Japonya'dan geldiğini gösterecek. Zaten olaydan birkaç saat önce Tokyo uçağından inmişlerdi. Arap'ın gözleri hayranlıkla parıldıyordu. İşte amcası olan başkan onu Amerika'ya böyle şeyleri öğrensin de benzerlerini düzenleyebilsin diye göndermişti. Böylelikle yeni dostlarına bağımlı kalmak zorunluluğundan kurtulacaklardı. Ama herhalde bu Japon ajanlar kendilerinin şey olacağını bilmiyorlardı. Bertaraf edileceğini demek istiyorsun. Hayır bilmiyorlardı. Bu örgütte bir kural vardır. Aktif görevde olanlara ancak işlerini görebilmeleri için yeterli olacak kadar bilgi verilir. Gerçi yetenekli çocuklardı ama gene de işin sonunun kendileri için böyle geleceğini bilselerdi herhalde heveslerini biraz olsun kaybederlerdi. Ne dediğimi anlıyorsun değil mi? Diamond her sayfanın ortalarında bir hizadan bütün satırları yukarıdan aşağı inen bir çizgi halinde tarayarak hızla okumasını sürdürüyordu. Kafasında yaptığı değerlendirmeler gözünün gördüğünü pek az geriden izlemekteydi. Gözüne çarptığı halde kafasında yerine oturtmadığı bir şey olursa hemen durup geri dönüyor, orayı bu sefer enine doğru dürüst okuyordu. Kafasındaki alarm zilleri onu uyardığında son sayfaya gelmişti. Durakladı. Bir önceki sayfayı çevirip dikkatle soldan sağa okudu. Çenesindeki kaslar kıpırdıyordu. Gözlerini kaldırdı. Bir süre hiç soluk almadı. Bu adamdan çıkabilecek en büyük ünlemlerden biriydi bu. Baş yardımcının gözleri donuklaşıverdi. Bu belirtileri tanırdı. Bir bit yeniği vardı bir yerde. Diamond raporu omzunun üzerinden geriye uzatırken ıstırap içindeymiş gibi içini çekti. Sorunun iyi bir değerlendirmesini yapmadan Arap gözlemciye bir şey söylemek niyetinde değildi. Geçmiş tecrübeleri kendisine Araplara gereğinden fazla bilgi vermenin doğru olmadığını göstermişti. Böylece bir yükü taşımayı beceremezdi bunlar. Başını biraz çevirip tatmin oldunuz mu Bay Haman dedi. Arap bir an kendi şifre adını tanıyamadı. Sonra sıçrar gibi oldu, kıkır kıkır güldü. Aa evet, filmin sergilendiği kanıtlardan çok etkilendim demek daha doğru olur. Yani etkilendiniz ama tatmin olmadınız, öyle mi? Arap tipik bir halı tüccarı gibi boynunu içine çekti, kafasını yana büktü, ellerini havaya kaldırıp ''Sevgili dostlarım'' dedi, ''tatmin olmak veya olmamak benim harcım değil, ben yalnızca bir haberciyim, bir bağlantı elemanıyım.'' ''Nasıl diyorsunuz ona, bir diamond ulak mı?'' diye önerdi. ''Belki, o kelimeyi bilmiyorum, kısa bir süre önce haber alma örgütümüz Münih Olimpiyatı misilleme eylemini gerçekleştirenlerden hayatta kalan son iki kahramanın öldürüleceğine dair bir komployu haber aldı.'' Amcam, yani başkan, bir komployu köstekleme isteğini belirtti. Doğru mu o kelime? O da bir kelime dedi Diamond. Sesi artık canının sıkıldığını belli ediyordu. Usanmıştı bu budaladan. Sanki insan değil, etnik bir espriydi herif. Hatırlayacağınız gibi bu komplonun kösteklenmesi, petrol rezervleri konusunda ana şirkette dostça ilişkilerin sürdürülmesi için gereken koşullardan biri sayıldı. Ana şirket tüm bilgi ve deneyimini değerlendirerek bu işi CIA'ya verdi. Tabii Bay Diamond'ın yakın kişisel denetimi altında olmak üzere. Doğrusu cesur dostum Bay Star'ın gücenmesini istemem ama CIA tarafından yetiştirilmiş kişilerin bize çok dostça davranan ve bizimle iyi işbirliği yapan bir başkanın düşmesine yol açan çuvallamalarından sonra artık bu örgüte olan güvenimiz pek sınırsız sayılmaz. Arap başını tekrar yana büküp Star'a özür dilercesine sırıttı. Star bu arada büyük bir dikkatle tırnak etlerini muayene ediyordu. Arap devam etti. Haber alma organımız CIA'ye bu cinayeti işlemekle görevlendirilen iki Yahudi gangsterin adlarını vermeyi başardı. Ayrıca Tel Aviv'den ayrılacakları yaklaşık tarihi de verdi. Bay Star bu verilere kuşkusuz kendi kaynaklarından öğrendiklerini de ekledikten sonra komployu boşa çıkarmak için sizlerin bozgun eylem dediğiniz bir tür girişime karar verdi. Yani suçluları suçu işlemeden önce saf dışı bırakmak. Çok ekonomik ve adil bir yöntem. Şimdi bana bazı görüntüler gösterdiniz ve eylemin başarılı olduğunu kanıtladınız. Bunu üstlerime raporla bildireceğim. Tatmin olup olmamak onların işi, benim değil. Arap'ın şarkı söyler gibi sıraladığı kelimeler arasında aklı başka yerlerde olan Diamond, iyi öyleyse dedi. Başka bir şey söylemeden kalkıp sıraların arasındaki yoldan ense kökünde başkan yardımcısıyla birlikte yürümeye başladı. Star bacağını gene önündeki koltuğun arkasına taktı, cebinden uzun bir pro çekti. Omzunun üstünden araba, bir daha seyredelim mi diye sordu. Hoş olurdu. Star panelin düğmesine bastı. Hey ahbap, bir daha oynat bize dedi. Gözlüklerini fırça gibi kısa saçlarına doğru itti. Işıklar kararmaya başlamıştı bile. İşte başlıyor ikinci gösteri, hem de hiç gecikmeden. Merkezin beyaz duvarlı koridorlarında hızlı hızlı yürürken Diamond'ın öfkesi yalnızca ayakkabı köselerinin yere çarparken çıkardığı sert sesten belli oluyordu. Duygularını belli etmemeyi iyice eğitmişti kendini. Ama gene de ağzının çevresindeki hafif gerginlik, gözlerindeki netlikten uzak bakışlar baş yardımcıya durum belirtmeye yetiyor, patronun içinin öfkeyle kaynadığını açıkça anlatıyordu. Asansöre bindiler. Baş yardımcı cebinden çıkardığı manyetik kartı 16. kat yazılı yerde düğme yerine açılmış yarağa soktu. Asansör hızla aşağı inmeye başladı. 16. kat aslında en alt bodrumdaki özel çalışma yerinin şifre adıydı. Ana şirket adına CIA faaliyetlerini eline alır almaz Diamond'ın ilk yaptığı iş, merkezin en kuytu köşesinde kendine hiç kimsenin giremeyeceği bir çalışma yeri ayırmak olmuştu. CIA kadrosundan tek kişinin 16. kata girme yetkisi yoktu. Büro kurşun duvarlarla çevrelenmiş, örgütün her zamanki cahil durumunda bırakmak amacıyla her yanına uyarma sistemleri takılmıştı. Dinleme aygıtına karşı uyarma sistemleri tabii. Hükümetin merakına karşı ek bir engel olmak üzere Diamond'ın ofisini ana şirketin kompütörüne bağlayan özel kablolar, gerek CIA'in gerekse diğer merakların isteyerek veya kazayla kulak misafiri olmasını önleyecek aygıtlara sahipti. Ana şirketin araştırma ve iletişimiyle her an temasta olan Diamond'a 2'den fazla yardımcı gerekmiyordu artık. Biri baş yardımcısıydı. Kompütür kullanmada sanat düzeyine yükselmiş biri. İkincisi de sekreteri Bayan Sivyen'di. Asansörden geniş bir çalışma salonuna çıktılar. Duvarlar ve halılar mat beyazdı. Orta yerde bir tartışma bölgesi kurulmuştu. Burası bir masayla çevresine dizili minderli 5 koltuktan oluşuyordu. Masanın üstü camdandı. Bu cam zaman zaman kompütürün televizyonu tarafından ekran olarak kullanılıyor, üzerine görüntüler yansıtılıyordu. 5 koltuktan yalnız bir tanesi döner koltuktu, Diamond'ınki. Ötekiler yere sımsıkı çakılmış, en az ölçüde rahatlık sağlayacak biçimde hazırlanmıştı. Yani çabuk, işlek tartışmalar için kurulmuş bir yerdi burası. Sohbetlere, sosyal konuşmalara yer bırakmıyordu. Tartışma bölgesinin karşısındaki duvarda bir konsol vardı. Bu konsol ana şirketin kompütörüyle yani Şişko ile bağlantıyı sağlıyordu. Ayrıca içinde televizyon, telefoto ve teleteks vardı. Böylelikle Şişko'dan gerek yazılı gerek görüntülü bilgi istenebiliyor, alınan bilgiler kısa vadeli olarak burada korunabiliyor, konferans süresince kullanılabiliyordu. Baş yardımcının yeri her zaman bu konsolun önündeki sandalyedeydi. Parmakları konsolun tuşları üzerinde kendine özgü, soyut bir sanatsallıkla, hatta sevecenlikle işler dururdu. Yan taraftaki belli belirsiz platformun üzerinde Diamond'ın masası dururdu. İlgi çekecek kadar alçak gönüllü bir masa. 50'ye 65 santimetre boyutlarındaki üst yüzü beyaz plastiktendi. Ne çekmecesi ne de rafları vardı. Yani bir evrakı kaybedecek, gözden kaçıracak hiçbir yeri yoktu. Başka konuya bakmak bahanesiyle kağıdı şöyle öteye itecek yeri bile yoktu. Önemlilik sırasına göre her iş, ancak karar için gerekli tüm veriler biriktirildikten sonra onun önüne gelir, karar çabucak verilir, iş o masadan çıkardı. Diamond fiziksel kargaşalıktan da, duygusal kargaşalıktan da nefret eden biriydi. Önce kendi masasının başındaki koltuğa yürüdü. Bu koltuk bir ortopedi uzmanı tarafından hazırlanan çizime göre yorgunluğu en alt düzeye indirecek, fakat bunun yanı sıra insanı uyuşturan bir rahatlık vermeyecek şekilde yapılmıştı. Sırtını pencereye dönüp oturdu. Pencereden parkın bir kesimi ve az ileride Washington Anıtı görünüyordu. Bir süre dua edermiş gibi avuçlarını birbirine dayayıp öyle otura kaldı. Baş parmakları hafifçe dudaklarına dokunuyordu. Baş yardımcı hiçbir şey söylemeden konsolun önündeki yerine geçti, emirleri bekledi. Onların gelişini duyan Bayan Sivyen, bitişikteki odasından geldi, Diamond'ın platformun altındaki kendi sandalyesine oturdu. Elinde not almak için kağıtları hazırdı. Yaşı 20'lerin sonlarına yaklaşan, dolgunca vücutlu, gür, bal rengi saçları ciddi biçimde topuz yapılmış bir kadındı. En dikkati çeken yeri olağanüstü beyazlıktaki teniydi. Altındaki damarların mavi bir harita çizdiği ilk bakışta görünüyordu. Diamond gözlerini kaldırmaksızın ellerini dudaklarından çekti, işaret parmağını baş yardımcıya doğru uzatıp konuştu. O iki İsrailli genç, bir örgüte bağlıydı onlar, adı Münih Beşisi efendim. Fonksiyonu, Münih Olimpiyatlarında öldürülen atletlerin intikamını almak. Daha ayrıntılı söylemek gerekirse, o işe karışmış Filistinli teröristleri öldürmek. Resmi kuruluş değil, İsrail hükümetiyle ilgileri yok. Anlıyorum. Diamond parmağını bu sefer Bayan Sivyen'e uzattı. Bu akşam yemeği burada yiyeceğim. Çabuk ve hafif bir şey. Ama çok proteine ihtiyacım var. Bir bardak maya içine sıvı vitaminler koy. Yumurta sarıyla 8 ons ciğer kat. Mikserde çırp. Bayan Sivimen başını salladı. Önlerinde o uzun gecelerden biri daha vardı demek. Diamond döner koltuğunu çevirip Washington anıtına görmeyen gözlerle baktı. Anıtın dibindeki çimenlerin üzerinde her gün tam aynı saatte geçen çocukları tabur halinde yürüyorlardı. Geri dönmeden omzunun üstünden konuştu. Bana bu Münih beşlisiyle ilgili veri iste. Hangi endekslerde olsun efendim? Küçük bir örgüt bu. Hem de yeni. Tarihçe ve üyelerle başlayalım. Hangi derinliğe kadar tarayayım? Onu sen bul. En iyi yaptığın iş bu. Baş yardımcı sandalyesinde döndü. Şişko'ya gerekli emirleri vermeye koyuldu. Yüzünde hiç hareket yoktu ama yuvarlak gözlüklerinin gerisindeki gözleri zevkle parıldıyordu. Şişko, Batı dünyasının tüm kompütürlerinde birikmiş bilgilere sahip olduktan başka, Doğu bloğundan uydu kanalıyla çalınmış bir miktar bilgiyi de hazinesinde bulundurmaktaydı. Devlet sırrı sayılan askeri bilgilerden telefon faturalarına kadar, CIA'nin şantaj malzemesinden Fransa'daki ehliyet sahiplerine kadar, İsviçre bankalarındaki şifreli hesapların sahiplerinden, Avustralya'daki reklam şirketlerinin adres postalama listelerine kadar yok yoktu içinde. Hem en hassas veriler hem en dünyasal olanlar. Sanayileşmiş Batı dünyasında yaşayan biriyseniz Şişko'da siz de vardınız. Kredi kartlarınızdaki tavan rakam, kan grubunuz, siyasal tarihçeniz, cinsel eğilimleriniz, sağlık siciliniz, ilk orta lise ve üniversite notlarınız, yaptığınız telefon görüşmelerinden rastgele derlenmiş birkaç bant, ömrünüzde göndermiş ya da almış olduğunuz her telgrafın bir kopyası, verisiye yaptığınız bütün alışverişler, tüm askeri veya cezaevi kayıtlarınız, tüm gelir vergisi kayıtlarınız, abone olduğunuz dergilerin tüm listesi, ehliyetiniz, parmak iziniz. Evet, bütün bunlar ana şirketin özel ilgi duymayacağı sade bir vatandaşsanız vardı. Ama eğer ana şirket CIA gibi ya da NSA gibi ana şirketin yatırım yaptığı kuruluşlardan biri veya diğer demokratik ülkelerde bunlara benzer kuruluşlardan biri size şu ya da bu nedenle önem vermişse, o zaman Şişko'nun sizin hakkınızdaki bilgisi bundan kat ve kat derin olurdu. Şişko'ya veri programlamak bir yığın teknisyen ve mekanik uzmanın soluk almadan yaptığı bir işti. Ama ondan bilgi almak ancak bir sanatçının harcıydı. Eğitilmiş biri gerekliydi buna. Tuşesi ve ilhamı olan biri. Sorunun kaynağı Şişko'daki bilgilerin çok fazla olmasıydı. Eğer istediğiniz konuyu çok yüzeysel tararsanız aradığınızı bulamayabilirdiniz. Çok derin taradığınızdaysa Şişko size okuyamayacağınız kadar çok yazı vermeye başlardı. Eski idrar testlerinin raporları, yavru kurtken kazanılmış ödüller, lise yıllığında kişinin hakkında yazılmış yazılar, hangi marka tuvalet kağıdını tercih ettiği falan filan. Baş yardımcının en büyük yeteneği Şişko'ya tam en gerekli soruları sorabilmesi, ondan bilgiyi istediği derinlikte koparabilmesiydi. Kompütörü konser veren bir piyanistin doyuruculuğuyla kullanır, çok da severdi. Bu konsolun başında çalışmanın ona verdiği zevk, seksin başka erkeklere verdiği zevk gibi bir şeydi. Yani kendi düşüncesine göre başka erkeklerin seksten anlaması gereken zevk gibi bir şey. Diamond omzunun üstünden Bayan Sivivan'la konuştu. Hazır olduğum zaman bu star denen adamla konuşmak isteyeceğim. Bir de Bay Haman dedikleri o Arap'la. Çağrılınca gelecek biçimde hazır beklesinler. Baş yardımcının parmakları üzerinde gezindikçe konsoldan sıcak mırıltılar geliyordu. İlk cevaplar akmaya başlamıştı bile. Parça parça hafıza bankasına işleniyordu. Diyalog başlamıştı artık. Şişko ile yapılan konuşmalar asla birbirinin aynı olmazdı. Her biri kendine özgü bir hava içinde olurdu. Şimdi de bu seferki sorunun ayrıntıları. Baş yardımcının o azımsanmayacak aklını okşuyordu işte. Ortaya doğru dürüst bir görünüm çıkması en azından 20 dakika sürerdi. Diamond bu süreyi ziyan etmemeye karar verdi. Biraz jimnastik yapıp güneşlenebilir, vücudunu ve zihnini önündeki uzun çalışmaya hazırlayabilirdi. Parmağını kıvırıp Bayan Sivivan'a peşinden gelmesini işaret ederek bitişikteki jimnastik odasına geçti. odonuna kadar soyunurken Bayan Sullivan kendi gözlerine yuvarlak koyu renk küçük bir gözlük taktı, bir benzerini de ona uzattı. Sonra duvardaki güneş lambalarını yaktı. Diamond bir platformun üstüne sırt üstü yatmış, bacaklarını kıpırdatmaksızın oturup yatma hareketlerine başlamıştı. Ayak bilekleri kadife bir iple birbirine bağlıydı. Bayan Sullivan güneş lambalarından korunabilmek için sırtını duvara iyice yaslama çabasındaydı. Diamond jimnastiklerini yavaş yavaş yapıyor, en az hareketten en fazla yarar sağlamaya çalışıyordu. Yaşına göre formu çok iyiydi ama göbeği biraz dikkat istiyordu. Doğrulup sol dizini sağ dizine değdirirken homurtuyu andıran bir sesle "Bak dinle, bu işe CIA'yı de sokmak zorundayım," dedi.